Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma gününde teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınızı yansıtmak üzere ikisi bir ekibi tek masa etrafında toplandı. Bu sefer tek açılı bir kamerayla çekeceğiz. Daha samimi bir ortam oluşturma çabası içerisinde. Daha yakın. Yine seni ortaya aldık.
Tamam. Ben böyle zaten müdahale edeceğim.
Evet, araya gideceğim. Evet, teknoloji gelişmelerle başlarsak eğer bu haftanın öne çıkan gelişmeleri kısmında en iddialısı bence iPad lansmanıydı. Biliyorsunuz yine MacBook'larla iPad'ler tanıtıldı. Mac Pro da yine aynı lansmanla tanıtılanlar arasındaydı. iPad'ler arkadaşlar oldukça güzel bir hal almışlar. Biz iPad 5 olarak bekliyorduk ama yeni iPad'in ismi iPad Air olarak isimlendirildi. iPad Air denmesindeki neden daha ince, daha hafif bir cihazla karşı karşıyayız. Artık iPad, yani 5. nesil iPad 9.7 inçlik modelden bahsediyoruz. 469 gram ağırlığıyla iPad mini'ye yaklaşmış durumda.
Zaten şey, isimden direkt şey anlaşılıyor. Hani eski nesilde, bir önceki nesilde New iPad diye çıktılar. Muhtemelen bu sıralamayı bozdular. Hani 4-5 diye gitmekten ziyade böyle Air, New gibi farklı isimlerle gelecekler. Hani ben oldukça memnun oldum duyurulardan. Çünkü Apple lansmanlarında genelde şey olur. Hani telefonlarda özellikle bir memnuniyetsizlik olur her zaman. Hani bu niye böyle değil falan gibisinden. Fakat iPad lansmanında hem iPad mini'nin yeni versiyonu hem de iPad Air'ın beklentiler açısından karşıladığını düşünüyorum böyle kullanıcıları. Ben iki tableti de beğendim. Zaten tablet deyince de akla gelen ilk şey şu anda iPad ve bunu da devam ettirecekler gibi gözüküyor.
Evet, ben de şu an için tablet alınacaksa iOS işletim sistemli cihazların tercih edilmesi yönünde uyarılarımı yapıyorum. Çünkü diğer donanımlar, diğer platformlar şu anda tam olarak iyi bir deneyim sunmuyorlar tablet tarafında. iPad mini ile iPad Air'e baktığımızda 2048x1536, yani Apple'ın Retina olarak isimlendirildiği panel çözünürlüğünü kullandıklarını görüyoruz. iPad mini'nin Retina versiyonunda bu panel tipi kullanılırken A7 işlemci de kullanıldı. Yani iPad Air ile iPad mini de artık aynı hızda işlemci kullanılıyor. İkisi de şu anda piyasadan temin edilebilecek tek 64 bit mobil işlemci, aslında aynı zamanda da en hızlı mobil işlemci olma özelliği taşıyor her iki cihazdaki de A7 işlemci. iPad mini tabii ki bu hız upgrade'ini ve ekran upgrade'ini alırken pili de 10 saate tutabilmek adına biraz kalınlaşmış. iPad mini'nin Retina versiyonu bir önceki versiyonlara göre yaklaşık 30 gram daha ağır, 1 mm de daha kalın olmuş. Ama bu değerler taşınabilitesini çok etkilemez
yani diye çok fazla etkilemez kesinlikle. Zaten iPad mini'yi tercih edenlerin pek... Daha öncesi için konuşuyorum tabii, yeni çıkacak olan versiyon için konuşmuyorum da. Baktığınız zaman iPad 2'ye benzeyen bir donanımsal gücü vardı. İnsanlar genellikle taşınabilir olarak daha hafif olduğu için, daha küçük ve kullanışlı olduğu için alıyorlardı diye düşünüyorum. iPad mini ikinci versiyonunda da 30 gramlık farkın ve 1 milimetrelik farkın zaten çok fazla etkileyeceği.
Yani çünkü donanımsal anlamda çok gelişti. İnsanlar evet, bunu göz ardı edebilirler.
Şeyi de söyleyeceğim, hani mesela kılıfa bakıyoruz. Kılıf rahat zaten 30 gramdan mesela daha fazladır.
Yani evet kullandığı. Kesinlikle.
Hiçbir rahatsızlık vermiyor.
Yok,
yani.
Vermiyor.
Muhtemelen yeni iPad'de ağırlık konusunda pek bir sıkıntı yaratmayacaktır.
Evet, iPad Air'in özellikle çok inceltilmiş olması ben tercih kısmında da kullanıcıları zorlayacak diye düşünüyorum. Çünkü çerçeveler inceltilmiş, kasa inceltilmiş, 200 gram daha hafif bir cihazdan bahsediyoruz. Genel olarak karşılaştırdığımızda hani taşınabilirlik konusunda artık iPad Air'in de hiçbir eksiği kalmamış.
Evet, öyle de bir durum söz konusu. Yani iPad mini genellikle dediğimiz hani hafif olduğu için, fazla yer kaplamadığı için falan tercih ediyordu insanlar ama yani iPad Air'e baktığımız zaman da tamam, belki iPad mini kadar küçük değil ama hani hafiflik konusunda ve incelik konusunda iPad mini'ye rakip olabilecek bir şey cihaz.
Evet, bu arada tabii ki aynı lansmanda Haswell tabanlı yeni MacBook'lar da tanıtıldı. MacBook Pro'lara baktığımızda daha ince yapılarının daha yüksek pil ömrüyle beraber birleştirildiğini görüyoruz. Haswell tabanlı işlemciler tabii ki Iris Pro grafik birimleriyle beraber daha da yüksek performans vaat ediyorlar. Aynı zamanda üst düzey Mac Pro'larda, üst modellerde harici ekran kartı GPU çözümünde de hala Nvidia ile işbirliğine gidildiğini ve Nvidia ekran kartlarının GPU'ların burada yer aldığını görüyoruz. Mac Pro ise sene sonu ermeden artık profesyonellerle buluşacak. O kasayla ilgili de inanılmaz bir üretim videosu yayınlandı. Robotlar kasa üretirken nasıl bir süreçten geçiliyor? Gerçekten herhalde şu ana kadar evet mühendislik anlamda üretilmiş en komplike bir kasadan bahsediyoruz. Keşke paramız olsa da alabilsek. Tamam, çünkü başlangıç fiyatına baktığımızda 3000 dolarlık versiyon.
Çok pahalı
hani quad core işlemciyle 16 GB bellekle geliyor ama Hani profesyoneller tabii ki 24 çekirdekli versiyonunu isteyecekler.
Burada herhalde lansmanın en sevindirici yönlerinden birisi de işletim sisteminin Maxwell'in bedava olarak sunulacak olması.
Evet, Maverick şimdi ücretsiz olarak Maverick, evet güncelleme sunulacak. Bu da en büyük artılardan bir tanesi ve geceye damgasını vuran gelişmelerden bir tanesi dersin.
İsmini yanlış söylemiş olsam da.
Şey olarak peki ben burada sana kısaca bir şey sormak istiyorum abi. Yani bir baktığımız zaman hani ücretsiz olması mı tercih edersin yoksa açık kaynak kodlu olmasını tercih edersin sen? Tabii açık ki de ücretsiz olması çok önemli bir şey ama.
Benim için hiçbir anlam taşımıyor yani. Linux çok açık mesela. Söyleyeyim. Linux'çiler de hani mesela ben profesyonel kodlamayla ilgilenmem. Ben bana sunulana bakarım. Çünkü oturup üstüne kod geliştirmeyeceğim. Çok da umurumda değil. Açık mıymış, kapalı mıymış, neymiş. Son kullanıcı deneyimi iyi olsun. Xbox Live gibi para ödeyeyim. Yani anlatabiliyorum değil mi? Evet. PlayStation 3'te ücret ödemedi de online altyapı için kullanıcılar ne oldu? Çok memnunlar mıydı? Değillerdi. Yani bir yapı olsun. Parasını ödeyeyim ama ödediğim paranın karşılığını versin bana. Benim için her zaman tatmin edici sonuç.
Son kullanıcıya ulaştığında hani deneyim hazır tam olarak evet sunsun. Çünkü dediğin gibi biz açık kaynak kodlu hani sevilmesinin nedeni onun üzerinde değişiklikler yapması. Fakat kullanıcılar bu değişiklikleri yapmak istemedikleri evet. için zaten.
Yani ne bu kadar anlıyorsun çünkü evet. Yani Android cihazları kaç kişi rootluyor ya da öyle işlemler yapabiliyor.
Evet, buradan zor oyun işte. Tarafına doğru geçtiğimizde aslında oyun tarafında arkadaşlar Call of Duty Ghost'un videosunun yayınlanmasıyla birlikte böyle bir domino taşı etkisi oldu. Çünkü hemen peşinden Battlefield 4, işte Killzone gibi diğer FPS'ler de aynı hafta içerisinde videolarını yayınladılar. Tabii bunun en büyük nedeni Ghost'un muhtemelen piyasayı domine edecek olması. Çünkü FPS tarafında büyük bir yarış var. Battlefield'da böyle artık 2 senede bir hatta işte çok sık çıkmaya başlamasıyla birlikte bu pazar payından da böyle bir pay almaya çalışıyor. Şimdi videolara baktığımızda tabii ki gene göndermeler görüyoruz. Mesela Call of Duty Ghost'un en büyük özelliklerinden birisi köpek. Ekibimizde bir köpeğin yer alması. Fakat Battlefield videosuna döndüğümüzde köpek yumruklaması gibi bir sahne var.
Çok böyle direkt, evet. Saniyenin yarısı kadar falan ama var yani öyle bir
yani
sahne.
Direkt gönderme.
İnsan aklına şey geliyor, hatırlarsınız belki Battlefield 3'te de böyle bir gönderme vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Black Ops 2'de işte küçük bir arabayı yönlendirip şey falan patlatabiliyordunuz falan. Battlefield 3'te işte multiplayer modunu falan tanıtıyorlar. Tanklar gidiyor işte helikopter uçuyor falan. Millet savaşırken böyle küçük bir tane araba var böyle. Duvara gidiyor duvara çarpıyor falan. Her zaman DICE böyle ufak bir gönderme yapıyor. Ya tatlı bir rekabet. Ben Call of Duty tarafında da görmek isterim bu tarz şeyleri tabii. Yani, ya çok kızılacak bir şey değil yani açıkçası.
Oldukça iyiydi. Zaten muhtemelen Call of Duty gene piyasaya çıktığında tabii ki çok büyük bir rakam satış rakamına ulaşacaktır. Özellikle Amerika ve İngiltere gibi pazarlarda çok kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Tabii GTA'yı geçer mi geçmez mi bilinmez ama ben en azından geçmeyeceğini düşünüyorum. Battlefield'la ilgili açıklanan bir diğer bilgiyle arkadaşlar Patrick Beck'ten geldi. Birkaç sene sonra Battlefield 5'i görürseniz şaşırmayın gibi bir açıklama yapmış. Her ne kadar Call of Duty gibi böyle her sene çıkmasa da muhtemelen artık 2 senede bir yeni bir Battlefield oyunuyla karşılaşacağız
gibi. Fena da olmaz dersin aslında.
Gözüküyor. Yani 2 sene bence ideal. Yani Call of Duty her sene çıkmasını açıkçası ben bir oyunun çok fazla sevmiyorum. Hani Assassin's Creed'i de sürekli konuşuyoruz. Bence Assassin's Creed'in de en büyük handikapı her sene çıkıyor olması. Bu haberle ilgili arkadaşlar açıklayacağımız bir diğer detay ise Call of Duty'nin sistem gereksinimleri sonunda açıklandı ve baktığımızda işlemci olarak Core 2 Duo işte 2.66 GHz istediğini görüyoruz. Fakat RAM tarafında en az 6 GB'lık bir RAM istiyorlar ki Call of Duty'nin grafikleri her zaman tartışıldığı için bu çok yüksek geldi. Ekran kartına baktığımızda ise GeForce GTX 450 ile başlangıç yapıyor. Hani şimdi iki oyunu yan yana koyuyoruz. Bir Battlefield'a bakıyoruz, bir Call of'a bakıyoruz. Gerçekten de birisi bu nesilken, diğeri gelecek nesil gibi arada büyük bir fark varken ben hani bu kadar yüksek sistem gereksinimlerine
ama
şaşırıyorum.
Ama işte senin atladığın nokta Call of Duty'de balık şeyi var, yapay zekası.
Hareket ediyor yani, balık.
Ama yani şimdi burada seviyede. Şöyle bir şey var. Benim aslında bu bellek ihtiyaçlarını şöyle yorumluyorum ben. Yeni nesil konsollar 8 GB belleğe sahipler. Oyunda 6 GB bellek istiyor. Zaten Call of Duty aslında konsol öncelikli geliştirilen bir oyundur. Her
geniş
zaman.
Geniş konsolda geliştirmişler yani.
60 kareyi kullanmak üzere geliştirilen bir şeydir. Şimdi yeni nesil konsollarda olabildiğince fazla yararlandıkları için bellekten PC'ye geçmişken 6 GB'da kullansın kullanıcılar demişler ki PC'de de bellek çok ucuz yani. Şu anda DDR3 belleklerin fiyatları uygunlar. 6 GB, 8 GB bellek çok sıkıntı olmasa gerek. Yani oyuncu olan bir insanın 4 GB bellekle zaten sıkışıp kalması
tabii, tam bir işkence. Olayı var burada hani. Grafiksel farklara bakıyorsunuz. İşte Battlefield taraf almış gitmiş yani hani işte su efektleri bilmem gemiye ikiye ayrılıyor jetler, tanklar, tüfekler.
Ama aslında o da 4 GB'da tam bir işkencedir mesela.
Tabii ki çok büyük bir işkence. En az bence Battlefield oynamak istiyor.
Ama 8'den aşağı
8 GB olması lazım.
Senin dediğin şeyi ben anlamadım. Ortalamayı tutturması açısından diyorsun.
Hayır yani Call of Duty her zaman düşük performanslı bilgisayarlarda da iyi bir optimizasyonla övünen bir oyundu. Fakat yeni oyuna baktığımızda hani daha önceki söylemlerinden ziyade farklı bir tarafa gittiklerini görüyoruz. Hani benim eleştirdiğim taraf bu. Yoksa tabii ki bir oyuncunun bilgisayarında en az zaten 6
GB. Evet, işte dediğim gibi yani eski nesil konsollar zaten yani eskiydi. Düşük güçtelerdi. Bu yüzden bellek miktarları da az olduğu için ona yapılan, ona optimize edilen bir oyun eğer iyi bir kodlama ile PC aktarılırsa PC'de de düşük dönemde çalışabiliyordu.
Yani donanım üreticileri de para kazansın.
Şimdi yeni nesil konsollarda bellek fazla. Yani zaten dikkat edin, işlemci gereksinimi, ekran kartı gereksinimi uçuk değil. Sadece bellek gereksinimi uçuk. Bu da oradaki 8 GB'dan dolayı kaynaklı bir şey diye düşünüyorum.
Burada muhtemelen fark koyacak kısım, şimdi Call of Duty bu nesil konsollara da tabii ki çıkacak. Bu nesil konsollar yani 80-90 milyon satış rakamlarına ulaşmış durumdalar. Hani yeni nesil konsollara da çıkıyor. Aradaki satış farkı nasıl olacak? Aslında benim merak ettiğim yönlerden birisi de bu deyip hemen diğer habere bir kısa bir haber geçelim. Watch Dogs arkadaşlar 2014'ün bahar aylarına ertelendi. Hep Kasım ayında çıkacağı söylenmişti. Hatta GTA 5 çıkış yaptığında da işte Los Santos'u gezmek için 2 ay yeter gibi bazı iddialı söylemler
yapıyordu. Evet, hayırdır Ubisoft, ne oldu?
Bulunmuşlardı fakat oyunun ertelendiğini söylüyoruz. Bence bunun altında GTA'nın çok büyük bir çıkış yapmasında nedeni vardır diye düşünüyorum. Hani muhtemelen bu denli büyük, işte hala konuşulan bir oyunun karşısına direkt olarak geçmek istememiş
olabilirler. Zaten bu denli bir çıkış beklemiyor olmaları da öngörülerinin evet, oldukça zayıf olduğunu gösterir. Grand Theft Auto serisi bugüne kadar hep aynı çıkışı yaptı zaten. Ve oyun endüstrisi büyümeye devam ettikçe tabii ki kazandığı para da büyüdü. Şimdi zaten zirvesine ulaşmış durumda oyun sektörü. Burada da böyle bir çıkışı tahmin etmek çok zor olmasaydı.
Bir de üzerine böyle güzel reklamlar. İşte Los Santos için 2 ay yeter falan.
Sadece trailer'ın yani yayınlandığı günden sonra izlenme rakamlarına baksalar zaten.
Zaten anlaşılır.
Evet, anlaşılır. Bilmiyorum, çok bana şey geldi yani. Bu tarz reklamlar biraz aşırı böyle gösterişli oluyor.
Ya hani burada söylemek istediğim, yapımcı ekip daha iyi falan yapmak için falan gibi söylemler de bulunuyor. Ama o kadar açıklamanın üzerine böyle bir erteleme geldiği zaman tabii ki böyle bir şeyin aklına da karpuz kabuğu düşüyor. Yani.
Evet, değişik bir şey var. Bazen finansal durumdan dolayı da sırf hisse senetleri çok fazla etkilenmesin diye. Şu an karlı gidiyoruz. Sonraki, bir sonraki seneye aktaralım falan diye düşünebiliyorlar. Teknoloji tarafına geçtiğimizde yine bir diğer önemli lansman konusuysa Nokia tarafındaydı. Çünkü Nokia yeni nesil tabletlerini ve yeni nesil cep telefonlarını tanıttı. Lumia serisine baktığımızda 2520 ile beraber Nokia'nın tekrar tablet pazarında olduğunu görüyoruz. Tekrar diyoruz çünkü Nokia aslında Apple'dan da önce tablet üreten bir firmaydı. 7000 tabanlı tabletleri ne yazık ki gerekli performansı, gerekli başarımı gösteremeyince kullanıcı tarafından çok popülariteye ulaşamadan tarihin karanlık sayfalarında yok olup gittiler.
O kadar karanlık ki ben de şimdi duydum yani Nokia'nın tablet
üretimi. Evet, birçok kişi aslında teknoloji yakından takip edenler bilirler Nokia'nın bu cihazlarını ama doğal olarak yeni nesil bilmiyor çünkü devam eden cihazlar değil. 2520 özel bir cihaz. Yine Windows RT'yi kullanıyor. Fakat 10.1 inç ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Snapdragon 800 platformundan yararlanıyor. 650 nit parlaklığıyla da herhalde gün ışığında görülebilecek en iyi tabletlerden bir tanesi olma özelliği taşıyacak bu cihaz. 40 dakikalık şarjla %50'sine doldurabiliyormuş 8000 mAh'lik bataryasının. Hızlı şarj özelliği Qualcomm'un burada işe yaradığını görüyoruz. Tabletin 40 dakikalık şarjla 4000 mAh'lik kısmını pilin şarj edebiliyor oluşu.
İyi bir özellik.
Oldukça iyi bir özellik olmuş. Aynı zamanda beraberinde yeni Surface'lerde sunulan bir cover sistemiyle batarya da var. Klavyeli batarya hem cihaza güç veriyor, ekstra güç, ekstra pil süresi sunuyor. Hem de doğal olarak bir küverti klavyeye sahip olduğunuz için daha hızlı
yazı
yazabiliyorsunuz. Genel olarak tasarımına baktığımızda oldukça orijinal bir cihaz olmuş. Tabi bu tableti özel yapan şey kamerası da aynı zamanda Gorilla Glass 2 camla kaplı cihazda. Arka tarafta 6.7 megapiksel Carl Zeiss bir kamera yer alıyor.
Klasik Nokia.
2 megapiksel de ön tarafa konumlandırılmış bir tablet için görüntüleme yetenekleri de oldukça iyi olacak gibi.
Aslında sahip olduğu özellikleri hani hem işlemcisi işte Snapdragon kullanıyor hem ekran özellikleri bir de işte QWERTY klavye şarj edilebilir olması bildiğin tableti Ultrabook'a çevirmişler gibi bir hal almış.
Evet, Windows 8 1 ile beraber Windows RT'yi de toparladı aslında biraz daha. Daha anlayabilir bir hale gelmiş durumda. Markete canlanmaya başladı. Aslında hep biz diyorduk hani çıkış en az üstünden en az 1-2 sene ihtiyacı var diye. Bir senesini doldurmak üzere Windows 8. Windows Phone 8'ler bundan sonra daha anlayabilir telefonlar haline alacaklar. Çünkü aynı lansmanda Nokia 6 inçlik 1520 Lumia 1520 modelini de tanıttı. Yine Snapdragon 800'den gücünü alan telefon parlak bir ekrana sahip. Full HD ekranı benzerlerine göre çok daha parlak bir yapıda. 209 gram ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz ve bu telefonda 20 megapiksel bir kamerayla donatıldığını görüyoruz ki yani fotoğrafçılığa önem veren, fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar büyük ihtimalle artık bu telefonlara göz kırpacaklardır. Zaten... Çünkü telefonlarda Instagram yok falan diye eleştiriyorduk. Şimdi bütün bu yazılımların da yakın bir zamanda platformda yer alacağı resmi olarak açıklandı.
Hani Nokia'nın belki de en sevilen tarafı zaten kamerası. Özellikleri.
Tablete
hani
bile Windows, yansıtmışlar.
Evet, Windows işte mobile kullanması. Mesela ben bu telefonun tanıtım videolarını gördüğümde hani çok güzel tasarımı var. Gerçekten fotoğraf özellikleri çok iyi. Ama Windows Mobile'ın böyle bir kullanıcıdaki şeyi var. Aa, Windows Mobile mu var? Hani keşke başka bir işletim sistemi kullansaymış gibi.
İşe yaramaz bir
evet,
görüntü.
İkilime düşüyorsunuz. Ama Windows Mobile'da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ki Nokia'nın benim için en önemli tarafı kamera özellikleri. Bu yeni Lumia modeli de bence o yönden böyle farkını ortaya koyacak gibi duruyor.
Tablet ile ilgili herhangi bir fiyatlandırma vesaire söylenmiş
aslında
midir
400, yoksa? Aslında 500 dolar seviyesinde bir fiyatı olacak tabletin. Genel olarak fiyatına baktığımızda 750 dolar seviyesinde de 1520'nin olacağını görüyoruz. Her iki cihaz da tasarımsal anlamda çok güçlü. Sadece 6 inç tarafta kasa birazcık kalın çerçeveleriyle kalın duruyor. Yani büyük bir cihaz olarak duruyor. Hani orada iPad mini'ye rakip bir cihaz gibi
şey olmuş.
Daha çok algılamak lazım.
Tablet 1520. Ultrabook arası bir şey olmuş. Hani biraz
ya
daha ucuz
birazcık biraz. Şey yani tablet Ultrabook'la ama 1520'ye baktığımızda 6 inçlik telefona biraz büyük duruyor. Yani Note 3 de büyük bir telefon ama ince hatları, ince çerçeveleriyle, 5.7 inç ekranıyla daha zarif, daha taşınabilir. Ama bu cihaz oldukça büyük boşluklar var. Ele alıp bir denemek lazım. Yani evet. Acaba taşınabilitesi nasıl olacak?
Evet, buradan oyun tarafına geçtiğimiz aslında Talha senin ilgin çeken bir oyununa devam ediyoruz. İstersen senden alalım direkt.
Görmüyorum, bakayım tabletime diyecektim. Şöyle bakalım. Evet, sıradaki oyunlarımıza bakalım arkadaşlar. İki tane oyunumuz var. Benden tarafa sizlere aktaracağımız. Öncelikle Nintendo Wii U'nun uzun süredir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Gerek çıkış oyunlarının çok da kuvvetli olmaması, gerekse daha sonra üçüncü parti firmalardan çok da beklenen destek gelmemesi sonrasında Nintendo Wii U satışları da bayağı bir sıkıntı içerisinde. Kaldı ki yeni nesil konsollar da geliyor. PlayStation 4 ve Xbox One gibi rakipleri de piyasaya çıktığı zaman Nintendo ne yapacak bilmiyoruz. Ancak tabii ki de yılbaşı dönemine baktığımız işte Call of Duty, Battlefield, Killzone, Shadowfall gibi pek çok yapım geliyor. Dead Rising 3 geliyor falan. Nintendo da boş durmuyor ve kendi elindeki markaları oyun dünyasına aktarmaya devam ediyor. Super Mario 3D World kesinlikle yılbaşı döneminde Nintendo Wii U'nun en önemli oyunlarından bir tanesi. Baktığımız zaman şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya yine mi Mario oyunu? Evet, yine Mario oyunu, yine zıplama var ama bak tamamen değişmiş bir oyun mekaniğiyle karşılaşıyoruz. Yani mesela bunu Super Mario Galaxy ile mesela kesinlikle kıyaslayamazsın. Super Mario 64 ile ya işte Super Mario U ile kıyaslayamıyorsunuz.
Çünkü tamamen farklı.
Tabii yani bir platform oyunu temelinde ama tamamen farklı dinamikler üzerine oturtulmuş. Mesela ne görüyoruz? İşte yeni kostümü var. Power Up dediğimiz Mario'nun kedi oluyor. Duvarlara tırmanıyor veya işte kendini klonlayabiliyor. 2'ye, 3'e, 4'e ayrılıyor ve ölmez de devam edersen 6'ya, 8'e kadar bile çıkabiliyor bu. Çok farklı dinamikler var gerçekten. Siz şu anda izliyorsunuz zaten arkadaşlar.
Kostümü çok hoşuma gitti.
Ya benim çok 4 kişilik co-op modu olması da gerçekten etkileyici. Şimdi biz Mesut'la falan da böyle bazen konuştuğumuzda şey diyoruz ya işte ya oturursun ailenle, eşinle, arkadaşınla oynarsın. Ben Nintendo'ya baktığım zaman şunu görüyorum. 80'ler, 90'lar döneminde teknoloji aileyi birbirinden ayırmayacak bir boyuttaydı. Yani bugün nasıl bir çocuğun alıyor eline tableti, arka odaya gidiyor. Birinde internete, evde iki tane televizyon oluyor. Biri başka bir kanal alıyor, biri başka vesaire vesaire pek çok şey var. Ama 80'ler, 90'lar döneminde böyle oturup arkadaşınla yan yana oyun oynayabildiğin bir dönemdi aslında. Hani online falan da yoktu. Evet. Tabii ki bunlar da olacak. Yani ben bunların karşısında değilim kesinlikle. Yani Battlefield falan oynuyoruz. Büyük keyif alıyoruz ama ya mesela şimdi 4 kişilik co-op var, oturuyorsun, eşinle oynayabileceğin tatlı oyunlar. O yüzden ben Nintendo'nun o 90'lar dönemindeki oyun tadını verebildiğini düşünüyorum halen. Yani keyifli ama ne kadar baş edebilir PlayStation 4 ve Xbox One'la bilmiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz?
Zaten daha onlar gördüm. Çıkmadan baş edemedi. Onlar çıktıktan
evet yani,
sonra hiç baş edemeyeceği kesin
olacak.
Yani.
Ya burada muhtemelen hani Wii U'nun satış rakamlarına baktığımızda tabii ki beklendiği gibi oyunlarla karşılaşmadı. Üçüncü parti oyunları çok önem verdiler fakat kimse almadı yani. Hani bir Assassin's Creed'i tutup da kimse Wii U'da oynamak istemedi diye düşünüyorum.
Firmalar gerisini getirmediler.
Evet, burada muhtemelen gene Nintendo kendi konsolunu kendi sırtlayacaktır. Çünkü hani gerek taşınabilir konsollarında gerekse de ev konsolunda hani Pokemon, Mario gibi oyunlarıyla bunu zaten başarabilecek güçteler ki ben bu Mario oyununu gerçekten de büyük bir merakla bekliyorum. Hani olsa da böyle hep beraber oynasak diyebileceğim oyunlardan bir tanesi. Muhtemelen geldiğinde de inşallah test etme fırsatımız olur yani.
Tabii geldiğinde o sırada Wii U sahibi insanlar olursa. Evet. Bu sırada gerçi PlayStation 4'ü falan oynuyor oluruz herhalde.
Muhtemelen.
Yani muhtemelen. Kim konuşacak Mario'yu çok merak ediyorum. Yani. Çünkü o sırada bambaşka bir boyuta geçmiş olacak oyunculuk.
Evet, bundan sonraki haberimiz de
biraz daha hardcore
bir haber. Battlefield dedik, Call of Duty dedik, Killzone dedik. Oyun dünyasına kazandırılmaya çalışılan, bence çok başarılı olacağını düşündüğüm bir first person shooter oyunu daha var ki hepiniz ismini biliyorsunuz arkadaşlar. Titanfall. Çıkış tarihi duyuruldu. Mart ayında, yanlış hatırlamıyorsam 13 Mart tarihinde Avrupa raflarındaki yerini alacak. Tabii bir de Collector's Edition duyuruldu ki pahalı ama muazzam bir figürle birlikte geliyor yanında. İşte kocaman bir titan, yanında birkaç tane asker birisi binmeye çalışıyor vesaire. Yani ben şöyle, bu arada şu duyumları da size aktaralım arkadaşlar. Major Nilsson'la yapılmış bir söyleşi var ki kendisi Xbox'ın önde gelen isimlerinden bir tanesi. Hani sosyal medyadaki arayüzü diyebiliriz herhalde. Şöyle bir şey söyledi. Ben Titanfall'ın dedi, Xbox bana özel olmasını, yani bu özelliğini kaybetmesinden korkmuyorum dedi. Bu şunu gösteriyor. Analistler de aynı dönemde şöyle bir öngörüde bulundular. Nasıl Mass Effect işte bir sene boyunca Xbox 360 özeldi. BioShock ilk çıktığında Xbox ve PC'ye çıkmıştı. Aynı şekilde Titanfall'un da belli bir süre sonra PlayStation 4 konsoluna geleceği söyleniyor ki bence yani multiplatform olmalı ve isteyen herkes bu oyunlara erişebilmeli. Çünkü artık bu nesilde tamam eksklusif oyun da çok önemli ama bu tarz oyunlar eksklusif olmasın. Yalnız herkes oynayabilsin.
İşin komiği, yeni nesillerde en çok beklenen oyunların hepsi multiplatform.
Evet. Yani evet.
Kimse Sony'nin ya da Microsoft'un oyunlarından çok bahsetmiyor yani. Yani bütün evet. Beklenen oyunlar ilk oyunlarda, ilk PC'lerde çıkacak, ilk partiler ve hepsi de çok iddialı yapımlar.
Evet. Kesinlikle yani böyle özel oyunları E3, hatta işte yılbaşı döneminde çıktığında da muhtemelen görmeyiz ama E3'te duyuruları gelir.
Özel oyunlar artık sos olarak.
Sos olarak olacak çünkü şimdi rekabet edebilecekler mi acaba özel oyunlarla?
O da var.
Yani şey bekliyoruz. Ubisoft tamam hani Assassin's Creed'i ortaya koyuyor. İşte onun yanında Watch Dogs var. Grand Theft Auto var diyelim, multiplatform oyunlar. Şimdi Sony bunların karşısına öyle bir şey koyacak
i̇şte
ki.
Last of Us gibi farklı oyunlar koyması lazım.
Çok farklı yani. Oyunlar olacak.
Bu yönde zaten Naughty Dog'a büyük bir güvenimiz var. Muhtemelen yeni nesil için çıkartacakları ilk oyun. Hani konsol aldıracak derecede.
Yeni IP olsun istiyorum. Bu adamlar o konuda çok iyi çıkarıyor. Yani Uncharted, Last of Us gibi oyunlar. Yani bunlar yeni isimlerdi ve başarılı oldular. Ben mesela bir Uncharted 4 yerine tabii ki onlar da güzel oyunlar. Last of Us'ın da devamı gelir ama yeni bir IP, yeni bir dünya bekliyorum.
Evet, gerçekten önemli. PC tarafındaki oyun tarafına geçtiğimizde ise AMD'nin biliyorsunuz yine ekran kartları açıklanmıştı ama R9 290X üstündeki sır perdesi aralanmamıştı. O da bu hafta içinde aralandı. Hatta elimizde kart olmadığı için biz incelemesini yapamadık ama yurt dışındaki incelemelere baktığımızda 550 dolarlık yeni amiral gemisinin Nvidia'nın 1000 dolarlık Titan'ını böyle sen şuraya otur arkadaş artık bir soluklan.
Öptüğünü görüyoruz.
Evet, ben burada çalışmaya devam edeyim deyip geçtiğini görüyoruz. Kim yerde %10'a varan performans farklarıyla Titan'ı geçiyor. Zaten 780 falan artık 290 için kart değiller ve 500 dolarlık fiyatla da inanılmaz bir gözdağı veriyor. AMD'nin biliyorsunuz yeni bir kodlama altyapısı da var. Bu kartla beraber uyumlu çalışacak. Battlefield 4'te ne olacak çok merak ediyorum. Yani bu ya kart gerçekten farkını tam olarak orada gösterecek.
Bizi burada bence heyecanlandırıyorsun ya. Bak burada yerimde duramıyorum.
Şimdi yeni nesil konsola da gelecek. Ben büyük ihtimalle PlayStation 4'te oynuyor olacağım oyunu. Çünkü şimdi 550 dolar buna veresiye. Hem evet, konsol hem de oyunu satın alırım. Öyle bir fark var arada. Ama yani işte bir fark da olacak ister istemez. PC'de her zaman oyun daha güzel görünüyor.
Yani ya olsun zaten, o kadar hani bir işte Titan'ın fiyatına bakıyorsun. Ne kadar evet, yüksek. İşte hani bu kart bile Titan'la işte başa ucuz diyoruz. 550 dolarlık bir fiyatı var. Yani olsun zaten. PC'de fark olması lazım. Hani bu kadar para veriyorsan tabii ki konsoldakinden farklı bir görsellik alınması lazım. Yani onu da söyleyelim.
Evet, yani bir tarafındaki bir diğer güzel gelişme ise Fusion tabanlı işlemcilerde Windows 8.1 kullanıldığında %9.5'a varan performans farklarını görebileceği olmuş. Tabii ki bu daha çok GPU performansıyla ilgili gelişmeler. AMD'nin A16800K ile birlikte yaptığı denemelerde aynı sürücüleri kullanarak Windows 8.1'de oyunları test ettiklerinde %9, %10'a varan performans faktörü oluşmuş ki bu da şuna şöyle açıklanmış, demiş bizim mühendislerimiz Windows, Microsoft mühendisleriyle Windows'un geliştirilme sürecinde oldukça yakın çalıştılar. Bu sayede artık daha yüksek performans veren işlemcilere sahibiz demişler. Entegre GPU'lu işlemcileri zaten daha çok fiyat performans odaklı sistemlerde görüyoruz. Bu kullanıcılar için iyi haber.
Yani özellikle programlarda filan muhtemelen bu performans yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet, oyun tarafındaki arkadaşlar, kısa kısalara geçtiğimizde gene bir ertelenme haberiyle karşınıza çıkıyoruz. PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından biri olacağı söylenen Drive Club 2014 yılına ertelendi. Bu ertelenmenin nedeni ise daha iyi bir oyun daha deneyimi için. Hani en klasik sebeplerden birisi.
Zaten Ersin, bizim gördüğümüz oyun pek de iyi değil yani. Evet. Söyledik bunu, Drive getirdik.
Club pek evet.
Evet, iyi değil.
İnsanlar
yani.
Çok ya şey yaptı ama.
Biraz çerez deneme kullanma fırsatı bulduk.
Fıtır çerez niyetindeydi. Biraz
yani sonuçta konsolun çıkışında bulunması gereken şeylerden bir tanesi, bir yarış oyunu olsun derler ya.
Komik olan ne biliyor musun? Biz oyunu gördük, beğenmedik falan dedik. Altta fanatiklerden böyle nasıl olmaz işte uçuk grafikler, sizin gösterdiğiniz grafikler gibi değil, daha iyi grafikler falan diyor. Sonra oyun yapımcısı diyor ki oyun kötü, biz geliştirmeye devam edeceğiz, çıkartmıyoruz.
Fanatiklik apayrı bir şey zaten. Hani bizde o yönde çok çekindiğimiz yerler var. Oraya hiç girmeden diğer haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Assassin's Creed ve Batman Arkham Origins bu hafta raflardaki yerini alıyorlar. Hatta Batman Assassin's Creed'in filmiyle de ilgili önemli bir gelişme oldu. Michael Fassbender yaptığı açıklamada Assassin's Creed filminin yakında çekimlerine başlanacağını söyledi. Fakat başrol oyuncu hiç Assassin's Creed'in oyununu oynamamış mesela. Muhtemelen bayağı bir oynaması gerekecektir diye düşünüyorum ki kendisini zaten X-Men filmlerinden de hatırlıyoruz. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, Rockstar Games ünlü bir serisi için yeni oyun yapacağı söyleniyor. Bunun GTA 5'in yeni nesli olacağına dair dedikodular da var. Zaten bu bana göre beklenen bir şey. PC versiyonuyla birlikte muhtemelen yeni nesil konsollara da GTA 5'i göreceğiz diye düşünüyorum. Yine bir ertelenme haberi, Sims 4 2014'ün sonbahar aylarına ertelendi. Daha önce bahar aylarında çıkacağı söylenmişti ki daha çok böyle Sims, hani bilmiyorum, ben hiç oynama böyle taraftar değilim. Onun farklı bir fanatikleri, farklı oyuncuları var. Muhtemelen onları üzmüştür. Fakat Sims 3'ün bile çıkan ek paketleri
bizim belli yapıyor haberi, evet. YouTube'da bir şeylerine.
Sürekli ek paketi çıkıyor. Yapıyor. Muhtemelen 2014 sonuna kadar bu ek paketlerde idare edecekler diye düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçtiğimiz arkadaşlar, biliyorsunuz bu nesilde live altyapıları oldukça önemli bir yapıya sahipti ve Xbox'ın fark atmasındaki en büyük sebeplerden birisi de cross chat özelliğine sahip olmasıydı ve bu chat'i geliştirerek daha sonra 8 kişilik bir parti kısmını da eklediler. Bu konuda Sony tarafından açıklama geldi ve PlayStation 4'ün de 8 kişilik parti chat desteği sunacağı söylendi.
Niye 8 hemen, yani tam oradakini birebir alalım mı demişler.
Yani direkt orada yani
kısıtlamışlar. Onun yukarısına fazla çıkmaya gerek yok. Şeyi tutalım.
Zaten iyi. Hani fazla kalabalık herhalde çok fazla şey olur. Konuşmalar karışır falan gibisinden. Hemen arkasından zaten Xbox tarafından da biz 8 kişiliğe devam ediyoruz gibisinden böyle farklı bir açıklama geldi.
Yani danışıklı dövüş ya bunlar.
Evet, yeni nesilde parti chat kısmı 8 kişiyle sınırlı olacak ki bence bir oyun için yeterli
ya,
diye düşünüyorum.
PlayStation'da yani olsun da ben bir şey istemiyorum yani o tarafta.
Ama zaten de olsa yeterli. Yani şöyle bir şey var. PlayStation'ın da online altyapısına zaten kullanımına para vereceğimiz için kalite bakımından artık daha Xbox Live'i yakalaması lazım.
Şöyle bir şey var. Hani PlayStation tarafı zaten paralı olacak dediğinde ben sevindim yani niyeyse.
Böyle daha iyi olacak diye. Evet. Çünkü şaka abi, rezil gerçekten.
Evet, şu anda gerçekten çok kötü. Özellikle Xbox tarafından, Microsoft tarafında böyle düşünmediğimiz, şüphelenmediğimiz bir yer varsa o da kesinlikle Xbox Live altyapısı arkadaşlar. Hani diğer taraflardan çok fazla eleştiriyoruz. Umarız tabii ki Sony PlayStation 4 ile birlikte PSN'de de önemli yenilikler görürüz. Bir diğer haberimize geçtiğimiz arkadaşlar, yine GTA 5 ile ilgili bu hafta içerisinde ilginç bir haber yayınlandı. Çünkü GTA 5'in bazı böyle varez işte torrent sitelerinde 18 GB'lık PC versiyonu dolaşıyormuş. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Tamamen virüslü dosyalardan oluşan.
İndirenler de evet, zaten bir PC'lerine elveda demişler. Öpüp şöyle bir
hani böyle kasayı. Heyecanlanıp da bir video vardı ya, GTA 5'in PC versiyonu buldum, seriyalı lazım falan diye bir çocuk heyecanla böyle sunmuştu. Öyle bir dosya görürseniz kesinlikle uzak durun diyoruz. Son haberimiz arkadaşlar, Shinji Mikami ki kendisi Resident Evil'in yaratıcılarından birisi. Son olarak Evil Within isimli bir korku oyunu üzerinde çalışıyor. PlayStation 4 ve Xbox One donanımı aynı demiş. Hani ilk başta büyük farklar vardı. Fakat Xbox yaptığı adımlarla donanımsal olarak
ne yaptı yakaladı. Ya, tam bir kasat ne ya yaptı bu, ki? Buradaki bellek falan mı değiştirdi?
Mesut güldü. Buradaki CPU'yu Shinji'yi getirin bana. Shinji ne yaptı
bu
lan?
Bu açıklamanın aslında nedeni, ben niye tek platforma oyun yapayım ki? Hani iki platforma da oyun yapmak istiyorum. Hani bu minareyi çalıp da kılıfına uydurma seçeneği gibi bir şey olmuş. Tabii ki artık Evil Within çıktığında aradaki farkları da göreceğiz. Muhtemelen aynı performansı yakalayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, teknoloji tarafında ise benim iki tane kısa haberim var. Bir tanesi Anki Drive isimli, bundan önceki Apple lansmanına tanıtılan yapay zekalı araçların artık satın alabilecek hale gelmesi, $199 aldığınız sette bir tane yarış pisti geliyor. Yarış pistinin üstünde özel bir mürekkep var. Bu mürekkep sayesinde araçlar tam olarak konumlarını, diğer araçların konumlarını anlayabiliyorlar. Ek olarak İki tane de yapay zekalı araç çıkıyor. Niye yapay zekalı diyoruz? Bu araçlar aslında bu pist üstünde kendi karakterlerine uygun bir şekilde düşünerek yarışıyorlar. Rakipleri arasındaki farkı koruyor, onu geçmek için ataklar yapabiliyor vesaire. Ve iOS'la irtibatı ise bu araçların karakterine biz cep telefonumuzdan hükmediyoruz. Mesela yarış kazandıkça aracımız, ona yeni özellikler ekliyoruz. yeni silahlar ekleyebiliyoruz ve sanal olarak araçlar birbirini vurma ya da ateş etme gibi özelliklere sahipler. Vurulan araç pist dışına falan çıkıyor mesela. Öyle özellikleri var.
Zaten videoyu ilk gördüğümde dedim tam Mesut'luk oyuncak böyle.
Değişik bir oyuncak olmuş şey. Ama hani çok keyifli olur Mersin onu da bilmiyorum.
Ya, pist aslında çok sınırlı.
Çok basit
sürekli
sınırlı.
Dön.
Stratejik bir şeyler yapamıyorsun.
Yapamıyorsunuz. Hani özellikle 90'lı yılların sonunda meşhurdu böyle. Sadece analog kabloyla bağlıydı piste. Bir ileri bir geri yapardık. Böyle bir raylı bir sistem vardı araçların. Hani tamam teknolojik özellikler eklemişler ama pist olarak böyle şey olarak onun heyecanından öteye geçecek bir şey yok gibi fazla.
Ya kullanıcıya modifikasyon yaptırmıyorsan her yarışın hiçbir anlamı yok. Yani nedir sanal olarak karakter yüklüyormuşum da arabam hızlanıyormuş da filan. Pek eğlenceli değil ama hani yapay zekalı oyuncak olarak geçtiğinde evet. Teknoloji olarak önemli. Çünkü 6 sene öncesindeki bir üniversite çalışmasına bir teze dayanıyor bu araçlar. Orada yapay zekalarıyla düşünebilen cihazlar yapmak üzere yola çıkan insanlar bugün bu oyuncakları piyasaya sürmüş durumdalar. İleriki versiyonlarında belki uçan versiyonlarıyla karşılaşabiliriz. Havada birbirleriyle yarışan uçaklar görebiliriz. Bir diğer haberimiz ise insansız bir hava aracı ile ilgili. İnsansız hava araçlarını genelde kaldırıp indirmek için geniş alanlara ihtiyaç oluyor. Helikopter gibi kalkanlara gerek yok ama uzun süre havada kalacak cihazlarda büyük platformlar lazım. Çünkü buna genelde uçak oluyorlar. 20 kiloluk hava aracı çok ufak bir deniz platformundan kalkıp otomatik olarak geri iniş yapabiliyor. Bunu da hibrit yapısı sayesinde sağlıyor. Çünkü konacağı zaman bir helikopter gibi dikine konuş yapıyor. Ama uçtuğu zamanlarda da bir uçak gibi 3 metre kanat açıklığından yararlanıyor. Ve uçak gibi havada süzülüyor. Normal bildiğimiz aslında bir uçak. Daha özel bir ön pervaneye sahip. 3000 kilometre mesafesiyle de uzunca bir süre havada kalabilen bir uçaktan bahsediyoruz. İşi bittikten sonra otomatik olarak geri deniz üstündeki platforma konuyor.
Menşei belli mi? Yani hangi ülke kapatılıyor. Tarafından?
Tabii ki yine Amerika'da geliştirdiler.
Yani. Kim yapacak başka böyle şey?
Bunlar hep Amerika'nın oyunu.
Şimdi bu cihazın şöyle bir artısı var. Artık hani gemilerde de herhangi bir gemide bu sahil güvenlik botu da olabilir. Yani deniz üstüne giden bir cihazı da artık bu tip araçların kullanılabileceğini görüyoruz. Etrafı keşfetmek yani çok önemli bir konu. İşte özellikle savaş alanında olsun, savunma uçakları, konusunda evet. Olsun. 3000 kilometre mesafesiyle de deniz için herhalde vazgeçilmez cihazlardan bir tanesi.
Mesela kaybolan insanlar için falan
tabii,
da denizde.
Tabii, çok önemli.
Bizim vardı ya bir tane Kıbrıs'ta kayboldu. Köpek balığıyla çatıştım falan.
Şarkıcı bir
kayboldu. Şarkıcı. Neyse işte onları bulmak için tamam mı?
Göndereceksin önden. Yani herhalde bu şeyin en önemli özelliği böyle şeylerde işte hani çok yapay zeka olduğu için
uçabiliyor olması.
Normalde iniş yerlerinde böyle sapmalar olabiliyor. Yani böyle direkt olarak birebir
tabii,
yerlere inmesi önemli bir özellik.
Tabii çok rahat bir şekilde inebiliyor. Bu da teknoloji tarafındaki son gelişmemizdi. Yine bir ikisi birinden sonuna geldik. Kapanış videomuzu beğenirsiniz diye umuyoruz. Çünkü klasiklere ait bir video. Geçmişten bugüne teknolojik gelişimi anlatıyor oyun konsollarındaki. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. You're too late. I've already summoned Meteor. Okay, let's go. Whatever.
Get ready! I got visuals on the target. Got to nail strike.